Ayrım 14. Silivri sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 183. AKP unutturuyor. AKP önce Kürt açılımı, ardından Ermeni açılımı ile siyasette gergin günlerin yaşanmasına neden olurken birçok olayın da gündemden düşmesini sağladı. İşte örnekler. 1. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması. AKP hükümeti geçen yasama yılının son gününde gece yarısı operasyonuyla askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin yasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçirdi. Yasa değişikliği iktidar ve muhalefet partileri arasında sert tartışmalara yol açarken Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ bu konudaki rahatsızlığı Başbakan Tayyip Erdoğan'a iletti. Muhalefet partileri iktidarın kendilerini aldattığını belirtirken AKP değişikliğin demokratikleşme için gerekli olduğunu savundu. Yaşanan tartışmalar üzerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı onaylarken düzenlemelerin uygulamasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukuki güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin yapılmasında fayda görülmektedir biçiminde tavsiyede bulundu. Hükümet yetkilileri Gül'ün bu tavsiyesi üzerine gerekli çalışmaların yapılacağını açıklamalarına karşın bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. 2. Deniz Feneri davası. Almanya'dan gelmesi aylar süren dava dosyası üzerinde hala tercüme çalışması yapılıyor. Dava dosyasında adı geçen ve Almanya'ya girişi sakıncalı bulunan eski RTÜK Başkanı Zahit Akman'la ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Akman, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın istifa çağrılarına karşın sadece yeniden RTÜK Başkanlığına aday olmamakla yetindi, üyeliği hala sürüyor. Bu tartışmalar sırasında Akman, Başbakan Erdoğan'ın arkasında olduğunu açıklamıştı. 3. İrtica belgesi. Genelkurmay Başkanlığında hazırlandığı ileri sürülen AKP ve irticayı bitirme planı tartışmalara neden oldu. AKP yöneticileri bu belgenin hükümete karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirip yargıya başvururken, Genelkurmay Askeri Savcılığı yaptığı inceleme sonucunda belgenin Genelkurmay'da hazırlanmadığını belirterek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi ve dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. ABD en çok bağışı Kadir Topbaş'ın da kurucusu olduğu Ensar Vakfı'na yaptı. ABD Büyükelçiliği'nin 129 bin dolar bağışını kabul eden Ensar Vakfı 1979 yılında kuruldu. 47 kurucusu arasında en dikkat çekici isimlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Topbaş, 1979'da 370 bin liralık vakfı kuruluş sermayesine 50 bin lira katkı sağlamış, proje ve çalışmalarını eğitim alanında yoğunlaştıran vakıf, interaktif Kur'an-ı Kerim öğrenme CD'si hazırlayarak Türkiye'deki bütün İmam Hatip liselerine dağıttı. Vakıf, din eğitimine ilişkin birçok materyali de öğrencilere ulaştırdı. 30 ilde örgütlenen Ensar Vakfı, üniversite ve liselere hazırlık kursları, ilmihal, tefsir ve benzeri dini ilimlerle ilgili dersler, konferans, seminer ve yardım faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. Milli Eğitimde Çoklu Devlet Sinevizyonu. Sabahattin Önkibar, Yeni Çağ'da yayımlanan 23 Ekim 2009 tarihli yazısında Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdi. Evet, başlığı yanlış okumadınız. Milli Eğitim Bakanlığımız adeta federasyona hazırlanmak için çalışma başlattı. Medyadaki habere göre bakanlıktaki merkez personel bir süredir sinevizyon gösterileri ile eğitiliyor. Eğitimin konusu ya da başlığı şu: ulus devletten çoklu devlete. İsteyen araştırabilir. Böyle bir süreçte başlatılan bu çalışmanın neyi amaçladığını Milli Eğitim Bakanı derhal ortaya koymalıdır. Tek kelimeyle dehşet olan bu teşebbüs, açılım olayının dayatılmış bir proje olduğu ve safhalarının bulunduğunu gözler önüne seriyor. Görülüyor ki AKP devleti dönüştürmek için taarruz halindedir. Değilse adında millilik bulunan Eğitim Bakanlığı'nda ulus devletten çoklu devlete diye bir sinevizyon nasıl gösterilir ve kadrolar o doğrultuda nasıl hazırlanmaya çalışılır? Herkesi bu olayı soruşturmaya ve tepki vermeye davet ediyorum. Gülen okullarına kıyak. Fethullah Gülen cemaatine ait Manolya Eğitim Hizmetlerine Maliye Bakanlığından özel izinle 30 bin metrekarelik okul alanı tahsis edildi. Deniz Tatarer'in bu konuyla ilgili 2 Eylül 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Gülen Okullarına Kıyak başlıklı haberi şöyle. Zeynep Mutlu Vakfı, kemer okullarını kaçak olduğu iddiasıyla eğitim yılının başlamasına çok kısa bir süre kala yıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir'de Fethullah Gülen'e ait olduğu bilinen Manolya Eğitim Hizmetlerine 30 bin metrekarelik arazinin tahsis edilmesi için gerekli imar planı değişikliğini onaylamakta gecikmedi. İmar planlarında resmi lise alanı olan arazide özel okul açmak için Kadıköy Belediyesi'nden ruhsat alamayan Gülen cemaatinin Maliye Bakanlığı'ndan çıkardığı özel izinle ilçe belediyesini devre dışı bırakması dikkat çekti. Mülkiyeti Maliye Bakanlığı'na ait olan ve yerel seçimler öncesi Kadıköy Belediyesi sınırları içindeki 27.508 metrekarelik arazide özel okul açmak isteyen cemaat yetkilileri çözümü Maliye Bakanlığı ile bağlantıya geçmekte buldu. Bakanlık 21 Ağustos 2008'de gerekli ön izni verdi. Tarikatlar açtıkları standlarda kente gelen yeni öğrencileri vaatlerle yanlarına çekmeye çalışıyor. Burs vaadiyle öğrenci avı. Üniversiteyi kazanarak kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler, kent terminallerinde stand açan ve otobüslerin peronlara yanaşmasını bekleyen tarikatlerin türbanlı görevlilerinin kıskacında kalıyor. Tarikat ve cemaatler, öğrencileri kendi yurtlarına yerleştirebilmek için devlet yurtlarını ahlaksız yerler olarak kötülerken, burs ve kayıt masraflarını karşılamak vaadiyle yoksul öğrencileri kandırmaya çalışıyor. Özellikle sabah 6 ile 9 saatleri arasında Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde stand açan tarikat ve cemaat yurtlarının sayısı 15'i buluyor. Standlardaki türbanlı görevlilerinin yanı sıra otobüslerin peronlara yanaşmasını bekleyen çok sayıda türbanlı görevli de gelen yolcu katında bekliyor. Türbanlı görevliler öğrencilere kalacak yerlerinin olup olmadığını sorduktan sonra devlet yurtlarını kötülemeye başlıyor. İnanılmaz örgütlüler. Aşti'de kendi üniversitelerine kayıt yaptıracak öğrencilere yardım etmek amacıyla ODTÜ, Ankara ve Hacettepe üniversiteleri de stand açtı. Ancak bu üniversitelerin öğrencileri daha kendi standlarına ulaşamadan tarikat ve cemaat yurtlarının temsilcilerinin çemberine alınıyor. Her gün binlerce öğrencinin ilk kez üniversitelere kayıt yaptırmak için geldikleri Aşti'de bazı öğrenciler barınma sorunlarına yardımcı olacakları vaadinde bulunan tarikat görevlilerine kanarken bazı öğrencilerse tepki gösteriyor. ÖSS'de derece yapan kimi öğrencilere ulaşarak henüz Ankara'ya gelmeden bağlantı kuran tarikatlar özellikle yoksul öğrencileri kandırmaya çalışıyor. Bir üniversite standında çalışan görevli öğrencilere devlet yurtları aleyhinde propaganda yapıldığını belirterek öğrencilerimizin çoğunun iletişim bilgilerine ulaşmışlar. Ankara'ya gelmeden iletişim kurmuşlar. Israrla pek çok kez öğrencileri arayıp kendi yurtlarına davet ediyorlar. İnanılmaz örgütlüler. Öğrencilerimizi korumaya çalışıyoruz, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri okullarından atılanlara piyango. Konuyla ilgili Orhan Bursalı'nın 3 Eylül 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan haberinden bazı bölümler şöyle. YÖK, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı yüksek okullardan ilişkisi kesilen 800 öğrenciyi tepeden inme olarak seçtiği üniversitelere yerleştiriyor. YÖK, rektörlüklere hangi öğrencilerin hangi bölümlere kaçar tane yerleştirileceği konusunda talimat veriyor. Sınavlarda büyük olasılıkla üniversiteye bile giremeyecek kimseler yasayla hem de iyi bölümlere yerleştiriliyor. Ancak YÖK'ün bu kararı konusundaki rahatsızlıklar az değil. Olay 5806 sayılı af yasasının 15. ve 16. bentlerine dayandırılıyor. Ancak geçmişte aflar nedenli yanlış olsalar da öğrencilerin ayrıldıkları veya atıldıkları kurumlara dönmesiyle sınırlıydı. Şimdi ise benzeri görülmemiş bir af uygulaması yapılıyor. Çok çok iyi puanlar elde etmelerine karşın binlerce öğrenci bu bölümlere giremezken, üstelik yine başarılı binlerce öğrenci bu bölümlere yatay geçiş bile yapamazken, YÖK, 800 başarısızı hepsinin önüne geçirmekte ve torpilli denebilecek bir kararla devlet üniversitelerine yerleştirmektedir. Adalet Bakanlığı, ADD'nin suç duyurusunu işleme koymadı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Ergenekon davasının ilk iddianamesinde yer alan metinde, itham için bulunması zorunlu olmamasına rağmen, Atatürk'ün dahi Ergenekon'un tarikatvari yapısı içerisinde olduğu, ancak bunun henüz açıklanma zamanı gelmediği ibarelerine yer verilerek Atatürk'ün bir terörist gibi gösterildiğini savundu. Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürk'e hakaretle görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na Zekeriya Öz, Ercan Şafak, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Fikret Seçen, Mehmet Murat Yönder ve Turan Çolakkadı için suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme kapsamında bakanlık savcılar görevlerini yapmıştır, değerlendirmeyi mahkeme yapar diyerek savcılar hakkında soruşturma yapmaya gerek olmadığına karar verdi. Karar şu gerekçelere dayandırıldı. Savcıların yazmadıkları ele geçirilen bilgisayar diskinden iddianamelere aynen aldıkları elde edilen ve iddianamede bulunmasının gerekip gerekmediğine yargılamayı yapan mahkemenin karar vereceği öne sürülen hususun Cumhuriyet Savcısının delil toplama, değerlendirme ve suçu vasıflandırma kapsamında kaldığı, şikayet olunan savcıların bu yetkilerini herhangi bir şekilde kötüye kullandıklarına dair delil gösterilmediği anlaşıldığından şikayetin işleme konulmamasına karar verilmiştir. ADD, dilekçelerinin işleme konulmama kararının iptali için idare mahkemesine başvurdu. Bölge ajansları hukuka aykırı. Danıştay 10. Dairesi verdiği kararla yereldeki kamu gücünün, kimi cemaatlerin ve sermaye gruplarının eline geçmesine yol açacak bu ajanslara önemli bir darbe vurdu. Karar, kalkınma ajanslarının çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin, kalkınma kuruluna ilişkin temel ilkelerden tutun, kurulun seçim ve yönetimine ilişkin hükümlerine değin birçok maddesini iptal ederken, 24 ajansın karar ve işlemlerini hukuka aykırı hale getirmiş oldu. Üniter yapıya uymaz, bütünlükçü kalkınmaya aykırıdır uyarılarına karşın kendimizi AB'ye uydurma gerekçesiyle Türkiye 24 ayrı bölgeye ayrılmış ve buralarda kalkınma ajansları kurulmuştu. Kalkınma ajansları uzmanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Avrupa tarafından dayatılan bir genelgeye benzetiliyor. Merkezi idarenin etkisini zayıflatıp yerel yönetimleri kısmen bağımsız kılan genelgeyle 20 Haziran 1913 tarihinde Sadrazam Said Halim Paşa tarafından yayınlanan Geçici Vilayet Kanunu ile devam eden parçalanma ve çöküş süreci daha da hız kazanmıştı. Karara neden olan davayı açan Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin Başkanı Mehmet Soğancı, ajanslarla ilgili tüm karar ve işlemlerin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerektiğini isterken şunları söylüyor. Sanayi devrimini tamamlamış Avrupa ülkelerinin, ekonomik büyümede rekabeti esas alan ve kendi krizini aşmak için kurduğu ve teşvik ettiği ajans modeli bugün her yerde iflas etmiştir. Küresel kriz karşısında merkezi müdahalelere yönelmiş bir Avrupa varken, iflas etmiş modele dayalı bir bölgesel kalkınmanın ülkemize uyarlanmasından olumlu sonuç alınamayacağı açıktır. Bakanlar Kurulu'nun oluşturduğu ajans modeli, küresel krize neden olan tekelci sermayeye kamu kaynaklarının teslim edilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Bunu görmek için Başbakanlık Yatırım Destek ve Yatırım Ajansı toplantısına katılan uluslararası şirketlerin tablosuna bakmak bile yeterlidir. Dinimiz ticaret aracı. Elektronik ortama taşınan Kur'an-ı Kerim, tesbih, hac rehberi, dualar ve ezan, Ramazan ayında artan taleple 100 milyon dolarlık sektör yarattı. Dini siyasete alet edenler şimdi de ticaretini yapıp kaymağını yiyorlar. Ramazan ayı, İslami elektronik ürünler pazarında %500'e varan oranda talep artışı yaratırken, sektörün büyüklüğünü de 100 milyon dolara taşıyor. Türkiye'de en çok satılan dini elektronik ürün dijital cep Kur'an-ı Kerim olurken, diğer İslami elektronik cihazlar arasında kalem tipinde Kur'an okuyucusu, MP4 Kur'an-ı Kerim, tam otomatik ezan saati, dijital hac rehberi, elektronik tesbih, dijital zikirmatik yer alıyor. İlahi ve hatim CD ve VCD'leri de talep görüyor. Yetkililer, sektörün krizden de etkilenmediğini, insanların eğlencesinden ve lüksünden keserken maneviyatından kesmediğini vurguluyorlar. En çok dijital cep Kur'an satılıyor. İslami elektronik ürünler arasında en çok dijital cep Kur'anlar talep görüyor. Türk markalarının da bulunduğu dijital cep Kur'anlarının özellikleri şunlar. Kur'an-ı Kerim'in tamamının Türkçe mealli olması, telaffuz ve görüntülü Kur'an harfleri, LCD ekran, dahili hoparlör veya kulaklıkla dinleme, gece kolay okunması için ışıklı arka plan. AB'ye gireceğini söyleyen başbakanın ve ulemalarının ticaret helaldir görüntüsü altında dinimizi paraya dönüştüren maneviyat hortumcularına acaba bir diyecekleri yok mudur diye doğrusu çok merak ediyorum. Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç'a yöneltilen sorular ve verdiği yanıtlar. En sevdiğiniz kelime nedir? Muhabbet, Muhammed, müebbet. Nefret ettiğiniz kelime nedir? Nefret, husumet, şeytan. Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Cellatlık, yarsav başkanlığı ve askerlik. En önemli kusurunuz nedir? Bana zarar verse de ölümüne mücadeleden kaçınmamam. Kahramanınız kim? Hazreti Muhammed, Yavuz Sultan Selim, Gandhi, Malcolm X. Sizce mutluluğun tanımı nedir? Ukba ve dünya saadetini bilmek. Nasıl ölmek istersiniz? Ama her halükarda da şehit olarak. Askerliği sevmeden, vatandan, hiç söz etmeden şehit olabilmek yeni bir açılım olsa gerek. AKP'ye ikinci kapatma dava bombası eşikte. Başlık 27 Ağustos tarihli Yeni Çağ'da yayımlanan Sabahattin Önkibar'ın haberinden. Telefonda Abdüllatif Şener var. Sordum. Tayyip Erdoğan'ı kaç yıldır tanırsınız? Şener, yarım asırdan fazladır. Ne kadar yakındınız? Gösterdiği refleksleri yorumlayabilecek kadar onu tanıdığımı düşünüyorum. Peki Ramazan'ın birinci günü abdestli haliyle alçak namussuz demesine yorumunuz? Çok kızgın ve zorda olduğu zaman bu tür tepkiler verir. Sizce bu kızgınlığının nedeni ne olabilir? Yazdığın gibi yaptırdığı özel kamuoyu araştırma sonuçları canını sıkmış olabilir. Ama bana göre asıl kızgınlık başka bir şeydir. Benim bildiğim Tayyip Bey'in o tepkisi canını acıtan bir şeylerin varlığına delalettir. Bu telefon konuşmasından sonra araştırmaya koyuldum. Tam o günlerde ilginç bir hadiseye şahit olduk. Bazı gazeteler AKP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın noktalandığını ve AKP hakkında bir veriye ulaşılamadığı haberini yayınladı. Derken hemen ertesinde ilginç bir gelişme oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı pek de alışık olunmadığı şekilde bu haberi yalanlayan bir bildiri yayınladı. İşte bütün bu gelişmelerden sonra konunun üstüne gittim ve ilginç şeylere ulaştım. Buna göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Feneri hırsızları ile AKP arasındaki ilişkiyi belgeleyecek ciddi bulgulara ulaşmış. Dahası Almanya'da zekat adı altında toplanan paraların AKP'nin kuruluş sürecinde harcandığına ait somut bilgilere erişmiş. Kuryelerin parayı nasıl getirdikleri ve İstanbul'da kimlerle ilişki kurdukları bir bir ortaya çıkarılmış. En önemlisi, kuryeden parayı teslim alanların bankalarda açtırdıkları yüklü hesap bilgilerine ulaşılmış. Yani işin özü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iz üzerinde ve de sona yani dava açma noktasına yaklaşmış durumda. Malum böyle bir davanın açılması AKP'nin kesin olarak kapatılması anlamına geliyor. Öyle çünkü bu tür bir dava somut veri olmaksızın açılmaz. Açılırsa o veri ya da bilgilere kesin ulaşılmış demektir. Diyeceksiniz ki dava daha önce de açıldı ama AKP kapatılmadı. Hayır, bu dava öyle bir dava değil. Yargıtay Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma ya da araştırma somut bir suçu ispata dayanıyor. Yani ortaya tıpkı bir adamın öldürülmesi misali müşahhas bir suç ortaya çıkacak. Dolayısıyla böyle bir suçun karşısında mahkeme üyelerinin mahkum etmekten başka seçenekleri olmayacak. Malum partilerin dış yardım alması suç ve bu suç AKP bağlamında artık ispat aşamasındadır. Uçan kuşun aldığı soluğu bile izleyen Tayyip Bey'in bütün bu gelişmelerden haberi olmaması elbette mümkün değil. Dolayısıyla sergilediği son kızgınlığı buna yorumlamak gerekir. Evet, AKP'ye yeni bir kapatma davası eşikte gibi görünüyor. İslamcı faşist sivil darbe tehlikesi. 1. Başbakanın gizli örgütü var. Dış güdümlü bu gizli örgüt devletin her kademesine sızdı. PKK'dan çok daha tehlikeli. 2. İslamcı faşist yöntem için anayasa değiştiriliyor. Değişiklik için Fethullah düğmeye bastı. Dış güdümlü operasyon başladı. 3. Bu ülkeyi karanlığa sürükleyenler bir gün Yüce Divan'da bunun hesabını verecek. Eninde sonunda başbakan da hesap verecek. Onursal Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş. Mehmet Yılmaz 31 Temmuz 2009 tarihli Hürriyet gazetesindeki köşesinden İslamcı faşist sivil darbe tehlikesine dikkat çekiyor. Türkiye aylardır bir askeri darbe tehdidi üzerine konuşuyor ve bu durum gerçek bir darbe tehdidinin göz ardı edilmesine, kendini gizlemesine neden oluyor. Adım adım amacına doğru ilerlemesine zemin hazırlıyor. Son derece örgütlü bir tehditle karşı karşıyayız. Özellikle emniyet teşkilatı içinde örgütlenmiş bir oluşum, telefonları dinliyor, insanların özel yaşamlarını takip ediyor, kendisine destek vermeye gönüllü ya da doğrudan kontrol ettiği medya desteğini arkasına almış durumda toplumu terörize ediyor. Parasal kaynakları belli değil, dayanışma görüntüsü altında muazzam bir sermaye gücüyle yandaş topluyor, ekonomiye dal budak sarıyor. Hareketin yurt dışında yaşamakta ısrar eden bir lideri var, kiminle hangi hesap içinde hareket ettiği meçhul. Kimsenin gücü bu örgütün üzerine gitmeye yetmiyor. Gitmeye kalkışanlar bunu yaptıklarına kısa sürede pişman ediliyorlar. Bir yandan kamuoyu baskısı, diğer yandan askeri darbeyi mi destekliyorsun öcüsü, aydınları bile ses çıkartamaz hale getiriyor. Çok ciddi bir sivil darbe tehdidiyle karşı karşıyayız. Hayallerindeki İslamcı faşist düzeni kurmak için adım adım ilerliyorlar. İktidardaki parti onlar için sadece bir araç. O siyasi hareketin zaaflarından, demokrasiyi bir türlü benimsememiş olmasından da yararlanarak giderek güçleniyor, saldırılarını artırıyorlar. Demokrasiden yana sivil güçlerin bu tablo karşısında uyanık olmaları gerekiyor. Onlardan yana değilsen askeri darbeden yanasın. Propagandasının kırılması, gerçek yüzlerinin açığa çıkarılması için herkese görev düşüyor. Durum gerçekten vahim ve artık buna karşı seslerimizi yükseltmenin zamanıdır. Sonuç. Yaşamakta olduğumuz Silivri soruşturması, ülkemize ve geleceğimize yönelik tüm ihanet projelerinin, başta Irak'ta kurulan kukla devletin tanınması olmak üzere, AKP, ABD ve AB'nin bekamızı hedef alan her türlü istek ve beklentilerinin hukuk kılıfı ile gizlenmiş karanlık örtüsüdür. Bunca iftira, onca tertip ve yargısız infaza karşın kendinden olmayanlara yaşama hakkı tanımayan, hak ve hukuku hiçe sayan dikta özlemcilerinden korkup yılmayacağız, eğilip susmayacağız. Vatanımızı, cumhuriyetimizi, geleceğimizi, demokrasimizi, birliğimizi, hakkımızı ve hukukumuzu koruyup savunacağız. Vicdanımızı ve yüreğimizi karartıp kişiliğimizi ve onurumuzu yitirmeyeceğiz. Silivri'deki vatan ve cumhuriyet bekçilerini, demokrasi gazilerini unutup yalnız bırakmayacağız. Haklılığımızı ve gerçek demokrasiyi savunduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. Etrafında her zaman kendi gibi düşünenlerin hazır bulunduğunu bilen, birleştiren, örgütleyen, cesur, yürekli bir aydın korkup kaçamaz, gizlenip susamaz. İnadına yazıp konuşarak dayatılan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı durur. Aksini yapanların aydınlığı sözdedir ve asıl tehlike de budur. Gün geldi, Silivri sürgünleri sürgün verdiler. Tohum olup filizlendiler, boy atıp kök saldılar. Halkı ile bütünleşip güçlendiler, örgütlenip yayıldılar, birleşip büyüdüler. El attılar ülkelerinin kaderine, siyasetine, yeniden kurdular demokrasiyi. Silivri sürgünleri sürgün verdiler, birleşip büyüdüler, çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Yaşam öyküsü. Osman Özbek 1948'de Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'ne devam etti. 1968 yılında Kara Harp Okulu'nu jandarma asteğmeni olarak bitirdi. Mardin, Gaziantep, Samsun ve Ankara'da değişik görevlerde bulunduktan sonra 1982 yılında Kara Harp Akademisi'nden Kurmay Binbaşı olarak mezun oldu. 1982-1983 yıllarında Kırkağaç'ta Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, 1983-1986 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Plan Harekat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1986-1989 yıllarında Roma Kara Ateşeliği, 1989-1991 yıllarında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı yaptı. 1991-1995 yılları arasında bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği görevinin ardından Tuğ General oldu. 1995-1997 yıllarında Erzurum, 1997-1998 yıllarında Kayseri Jandarma Bölge Komutanlıklarında bulunduktan sonra sırasıyla Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan Prensipleri Başkanlığı ve Harekat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 yılında tümgeneral olan Osman Özbek, 2001 yılı Ağustos ayında gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Yazarın daha önce yayımlanmış kitapları 1. 11 Eylül 2001'in düşündürdükleri 2. Sahipsiz Türkiye 3. Dost kuşatmasındaki Türkiye 4. İpotekli Türkiye 5. Ilımlı Türkiye 6. Layık Cumhuriyete 11 Kurşun, Danıştay'a Kanlı Saldırı 7. Türkiye Uyanıyor, Cumhuriyet Mitingleri 8. Çankaya'da Sonbahar 9. RAM, Bir İktidar Partisi'nin Devletiyle Mücadelesi. Kitabın sonu 13 Ocak 2012 sayfa 200.